Ayrım 35. Öteki renkler Orhan Pamuk. Sayfa 382. Saddam'dan kaçan Iraklı Kürtler. 1994'teki Körfez Harbi Saddam'ın yenilgisiyle sonuçlanınca Amerika'nın cesaretlendirmesiyle Kuzey Iraklı Kürtler bağımsızlık istekleriyle ayaklandılar. Saddam ordularıyla üzerine yürüdü. Amerika isyancıları terk etti ve acımasız bir katliamdan korkan Kuzey Iraklı yüz binlerce Kürt sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. Cumhuriyet gazetesinden Hasan Cemal, genç romancıdan Hakkari yakınlarındaki kamplarda kalan bu insanlar hakkındaki yazı yazmasını istemişti. Haritalarda, coğrafya kitaplarında, ortaokul atlaslarında ülke sınırlarını abartarak işaret etmek için çizilen renkli ve kalın çizgilerin tam üstünde bir dağ düşünün. Sınırda büyük, yüksek bir dağ. Karlı zirvesinin bulutlar ve sis içinde olduğu, yaklaştıkça uzaklaştığı, büyüdükçe erişilmez olduğu da düşünülürse, Türkiye-Irak sınırında bir masal dağı belki. Ama zirvesine yakın tepelerde bugün yaşanan felaketler görüldüğünde insan, dağın masallardan değil, kutsal kitapların felaket ve cehennem tasvirleriyle kaplı sayfalarından çıktığını hemen anlıyor. İnsan hayatının ne kadar kırılgan olduğuna, felaketlere ve korkunç dönüşümlere ne kadar açık olduğuna işaret eden bir dağ. Sizin dışarıdaki sıradan dünyadan çıkıp geldiğinizi gören biri çaresizlikle, "Dün karım 300 doğurdu, üçü de soğuktan, gıdasızlıktan ölmek üzere, gelin bir bakın," diyor. Siz bakmıyorsunuz. Bir başkası soğuğa, yağmur altındaki uzun yürüyüşe ve açlığa dayanamayan annesini ve kızını dün gömdüğünü anlatıyor. Siz de ona bir sigara ikram ediyorsunuz. Bir sessizlik. Üstünde bir sarhoş gibi gezindiğiniz zirve tepelerindeki on binlerce insanın uğultusunu duyuyorsunuz. Çocuk ağlamaları, haykırışlar, silah sesleri, bağırışmalar, bir felaket, öfke ve utanç duygusu. Topallayanlar, yüzü napanla yanmış olanlar, delirenler, her şeyi sakin sakin seyredenler. Oyun oynayan çocuklar, gürültünün ve uğultunun içinde uyuyanlar. Zirveye yakın tepelerde büyükçe bir kasabayı kapsayacak geniş bir alanda yüz binlerce Iraklı Kürt ve az sayıda Türkmen, Süryani ve tek tük Ermeni. Koyun koyuna, kucak kucağa, açlık, soğuk ve yağmurla savaşarak yeni bir şeyi, bir kurtuluş müjdesini bekliyorlar. Bu cehennem tablosunun içinde kuralları yavaş yavaş belirginleştiren bir gündelik hayatta yok değil. Çamurlu su birikintilerine razı değilseniz zirveye tırmanır, tenekenize kar doldurur, sonra eze eze eritmeye çalışırsınız. Silah sesleri, ekmeğin dağıtılmaya başlandığı ve askerlerin açlıktan arabalara saldıranları korkutmaya çalıştığı anlamına gelir. Ekmek dağıtılırken bazılarının başına geldiği gibi vurulup ölmek ya da kaza kurşununa hedef olmamak için açlığın çağrısını bastırmak, uzaklaşmak gerekir. Tek tük gazetecilerden fazla bir şey beklememek gerekir. Ama zamanın bir türlü geçmediği bu dağın tepesinde değişik bir eğlencedir. Üstelik birilerinin sizin felaketinizle ilgilendiğinizi sezdirir. En kolay bulunan şey odundur. Sırasını bekleyen, onurunu korumak isteyen aç kalır. Aşiret reisleri itirip kakıldığına göre biraz hırpalanmaya aldırmamak gerekir. Dinarınız yoksa dağı aşırmak için o onca zahmete girdiğiniz keçiyi ucuza satar, kampa sızmış kara borsacılardan çadır için naylon alabilirsiniz. Metresi 50 dinar, 30 bin lira, piyasa fiyatı 2500 lira. El yordamıyla yapılmış bu naylondan çadırlarda uyuyan yetişkinlerin ve ağlayan çocukların çevresinde aşağı yukarı hep aynı nesneleri gördüm. Kapkacak yerine kullanılan boş konserve kutuları, civar ağaçlardan kesilmiş yaş odunlar, kurutulan elbiseler, belki bir battaniye, belki karalaşmış bir tencere, belki bir çaydanlık. Binlerce çadırın yalnızca birinde çatal bıçak gördüm. Ama insan 100 bin kişinin içinde bir tek aynanın çıkmayacağından emin olabilir. Neredeyse her çadırda ve çocuklar gibi çamurda çıplak ayak değillerse kadınların çoğunun ayağında terlikler gördüm. Çamura batan ayaklardan kolayca çıkan bu terlikler, Iraklı Kürt kadınların pek kısa zaman önceye kadar bu kadar inanılmaz ölçüde değişebileceğine ihtimal vermedikleri gündelik hayatlarını ve her şeyin çok çabuk değiştiğini hatırlatıyor. Bazıları, yazın erken geldiği Irak'ta Kürt kadınlarının evlerinde birbirlerini görmeye gittiklerinde zaten hep terlik giydiklerini anlattı. Bazıları bombalar başlayınca ve Saddam'ın uçak ve helikopterleri görününce Halep canlarının etkisiyle zehirli gaz korkusuna kapılan evleri, kentleri hemen oldukları gibi terk ettikleri söyledi. Bazıları da kısa sürede sanılan tehlikeden hemen sonra evlerine dönebileceklerini sandıklarından söz ettiler. Kuzey Irak'taki Kürt isyanında zafer bir günde kazanılmış, kutlanarak 15 gün sürmüş, bir günde ise felakete dönüşmüştü. Sindi aşiretinin 70 yaşındaki reisi Bişari Salih Sindi, Saddam'ın bilinen acımasızlığı ve Batı dünyasının bilinen ilgisizliği dışında çok fazla zorlanmadan yenilginin başka nedenleri olduğunu da söyledi. Kurtardıkları bölgelerde bir düzen kuramamışlardı. Aşiretler arasında düzenli bir işbirliği yoktu. Saddam'ın ordusundan ele geçirdikleri tankları, uçakları, helikopterleri kullanmayı bilmiyorlardı. Orduları yeterince modern, düzenli ve disiplinli değildi. Uzun boylu, ince, yakışıklı, etkileyici bir adam. Soğuktan, gıdasızlıktan, bir türlü gelmeyen yardımlar yüzünden kampta her gece 50 kişinin öldüğünü anlattı. İlk gazetecilik yazısını nasıl çıkaracağını kestiremeyen benden gerçekleri yazmamı istedi. Geride bıraktığı dükkanlardan, taksilerden, içinde bir seferinde 200 kişi ağırladığı büyük evinden söz etti. Her şeyi geride bırakan bu göç, tıpkı ölüm gibi felaketlerin de insanların arasındaki eşitsizliği azalttığını hissettiriyor. Herkesin çadırında birkaç basit nesne, terlikler, konserve kutuları, kurutulan battaniyeler ve ortak bir felaket. Dünya kamuoyu tarihte ilk defa Kürtlerle bu kadar yakından ilgileniyor. Ama gene de bir yenilgi ve felaket yüzünden. Dağın zirvesi yakınlarında 2600 metre yükseklikte konaklayan Kürt sığınmacıları arasında yürürken hissettiğimiz felaket ve kıyamet duygusu bir süre sonra bir sabırsızlık ve beklenti gerilimiyle yer değiştirdi. Belki de kamp, dışarındaki hayattan geldiğimizi hemen anlayan sığınmacıların meraklı sorularıyla sürekli karşılaştığımız için. Ne zaman yeterli yiyecek verilecek, ne zaman çadırlar gelecek, ne zaman doktor görünecek, ne zaman giyecek dağıtılacak, ne zaman bizi aşağı indirecekler, bizi nereye götürecekler, bize ne yapacaklar? Yan yana gelip konuşmaya başlanan iki kişiyi hemen bir ikinci, üçüncü, dördüncü ekleniyor ve kısa zamanda efsanelerin, beklenti umutlarının ve hikayelerin paylaşılacağı ve Türk askerlerince dağıtılacak bir çember oluşuyor. Önce yaşadıkları, tanık oldukları ya da ilk ağızdan dinledikleri hikayeleri anlatıyorlar. Saddam'ın napalm saldırısından kaçarken yalnız mallarını, mülklerini değil, bile bile en yakınlarını terk eden aileler, terk ettikleri çocuklarının peşinden yeniden Irak'a geri dönenler, taranma korkusuna karşın sınırın bu yakasında hangi yolla geçtiklerini anlatanlar, buna hemen efsaneleşen hikayeler ekleniyor. Kürt isyanının başarılısı ilk günlerinde ele geçirilen zindanlarındaki çıplak kadınlar, Saddam'ın Kürt köylerinden kaçırıp Kuveytli zenginlere sattığı ve daha sonra Irak ordusundaki Kürt askerlerce orada bulunan kızlar, zindanlarda unutuldukları için Saddam'a değil hala iktidarda olduğu sandıkları, önceki başkan Ahmet Esed'e lanet eden gözleri kör edilmiş mahkumlar. Tabii ki salkım saçak insanlarla dolu bu dağ tepesinde sözü en çok edilen kişi Saddam Hüseyin. Ona bir beddua etmek yalnızca öfke ve çaresizliği dışarı vurmaya değil, yenilgiyi ve sefaletin nedenleri üzerinde düşünmemeye de yarıyor belki. Hatta diyebiliriz ki bütün acıların nedeni olarak lanetle tekrarlanan Irak liderinin adı, bir süre sonra olup bitenlere sessizce tanık olan, Tanrı'ya baş kaldırmamak için hatırlanan sihirli bir sözcük, bir teselli de oluyor. Gerçi bir aşiret reisi, çocukları sapır sapır öldüren, soğuktan, yetişkinleri ekmek kamyonları önünde gırtlak gırtlağa getiren açlıktan yakındığı gibi, abdest almak için temiz su bulamadıklarından da yakındı. Ama on binlerce sığınmacı içinde namaz kılan pek az kişiye rastladım ben. Tanrı onları unuttuğu için değil, Kuzey Irak'ta Kürtlerin de bir süre için onu unutmaya karar verdiklerini bile düşünebilir insan. Kendilerini, acıları, hakkında bir şeyler yazmak isteyen birini gördüklerindeki inançları ve dünya hakkındaki temel düşünceleriyle birleştirerek öfkelerini hırsla dile getirdiklerinde sefaletleri karşısında Tanrı'nın gösterdiği kayıtsızlığı hiç kabullenemediklerini anlaşılıyordu. Ne yapmışlardı ki Allah onlara bunca cezaya layık görüyordu? Hele göçün mahşer günlerini çağrıştıran o ilk dört gününde tufanı andıran yağmur niye onca duaya rağmen bir an olsun dinmemişti? İlk günlerdeki ölümlerin çoğu açlıktan, çok bu yağmur yüzündendi. Çamurlu yollarda yürümeleri güçleşmiş, Çıplak ağaçların altında, kovaklarda, boş yere korunmaya çalışmışlardı. Üzerlerinde ıslanmamış tek bir nokta, sırılsıklam kesmemiş tek bir eşya yoktu. Bir türlü gelmeyen yardımı beklerken yastıklarını, battaniyelerini, hatta tüfek dipçiklerini yakmışlardı. Saddam'ın bombalarından kaçarken, yağmur altında dağ aşılırken, herkesin öyle ailesiyle, hatta kendisiyle tek başına kaldığını, kimsenin kimseye yardım edecek hali kalmadığını anlattı birisi. Devletten çok Türkiye'de yakasındaki Kürtlerin yolladığı yardım malzemelerini de göçün birinci haftası dolarken sığınmacılara yeterince ulaştırdığı söylenemez. Gerçi Nusaybin'den Bismil, Batman ve Midyat'tan kamplara giden birçok yardım kamyonu gördüm. Ama dağın tepesinde açlık ve malzemesizlik bütün şiddetiyle yaşanıyor. Günün en önemli olayı, traktörlerle çekilen ekmek kamyonu arkasında koşan açlarla birlikte tepeye ulaştığında, insan onurunun ayaklar altında alındığı mahşerden çıkma sahneler görülüyor. Askerler itiş kakış, karga tulumba kalabalığın içinde havaya ateş ediyor. Dağıtımın aşiretlerce yapılması da başarılamamış. Aşiretlerin kampla birlikte yerleştirme çabaları da sonuca ulaşmamış. Herkesin kendi işini kendi görmek zorunda kaldığı, akrabaların, yakınların birbirini kaybettiği, utancın unutulduğu, her şeye hızla alışılan, insanı sarhoş edip neredeyse belleğini tüketen bir felaket havası. Ne yaptık ki bunlar başımıza geldi? Suç ve günah kıstaslarının hızla dönüştüğü dağda, bu tür sorular insanoğlunun çocukluk günlerini hatırlatacak bir saflık ve içtenlikle soruluyor. Belki de onca yardım sözüne, uluslararası toplantıya rağmen, insanoğlunun çocukluk günlerindeki şartlarda yaşanıldığı için. Beklenti gerginliğine, ne olacağı havasına karşın gelecekten hep geçmişte kalmış bir şey gibi söz ediliyor. Saddam'ın ilan ettiği affa kimse inanmıyor. Saddam iktidardan düşmedikçe Iraklı Kürtlerin evlerine dönmeye hiç niyetleri de yok. Ev sözü yalnızca napalm bombalarının ve kimya korkusunu değil, daha çok geride bıraktıkları hayatı çağrıştırıyor. Evlerden alelacele, hazırlıksız olduğu gibi çıkılmış. Ama kapılar geri dönme umuduyla sıkı sıkıya çekilmiş, kilitlenmiş, anahtarlar alınmış. Şimdi bir unut kayıp çocuğu aramak için geri dönenlerin anlattıklarından, boş şehirlerin, o evlerin yağmalandığını, yakılıp yıkıldığını işitiyorlar. Ve size Birleşmiş Milletler'in, dünyanın, Türkiye'nin tutumuna ilişkin yeniden aynı soruları soruyorlar. Acılar hakkında dünya ne diyor, ne kararlar alıyor, ne olacak? Sığınmacı kampına giderken Şırnak'ta yaşlı bir Kürt bakkalın duvarına asılı eski bir levha görmüştüm. Dilerim benim hakkımda düşündüğünün iki misli senin başına gelir. Kürtlerin hiç bitmeyen çilesi düşünülürse kötümser bir levha. Zelzele. Gece yarısıyla sabah arasında bir vakitte, sonra öğrendiğime göre saat 3'te zelzelenin ilk darbesiyle uyandım. Büyükada'nın yanındaki Sedef Adası'nda taştan evin serin zemin katında çalışma masamda 3 metre ötedeki yatağım, açık denizde beklenmedik ve sert dalgalarla karşılaşmış zavallı bir sandal gibi şiddetle sallanıyordu. Yerin dibinden sanki yatağın altından korkunç bir uğultu geliyordu. Gözlüklerimi takmadan akıldan çok bir içgüdüyle bir anda kendimi dışarıya, bahçeye attım ve koşmaya başladım. Dışarıda hemen karşımdaki servi ve çam ağaçlarının arkasında, çok uzaklardaki şehrin ışıklarının arasında ve denizin üstünde hareketli, telaşlı bir gece vardı. Sanki bir anda pek çok şey oluyordu. Aklımın bir yanı zelzelenin bütün şiddetiyle sürdüğünü kaydeder, yerin altından gelen uğultuları algılarken diğer karışık yanı şu soruyu soruyordu bana. Gecenin bu saatinde niye herkes ateş etmeye başladı? 1970'lerdeki siyasal cinayetler, bombalamalar ve geceleri bölen silah sesleri kafamda ancak felaket zamanlarında kapısı açılan bir özel hafıza oluşturmuştu galiba. Bu seri tüfek atışı seslerinin kaynağının ne olduğunu sonra çok düşündüm ve bulamadım. 30 bin kişinin canına mal olacak 45 saniyelik bu ilk darbe bitmeden, bahçeden, yan merdivenlerden geçip üst kata karımın ve çocuğumun yanına girdim. Uyanıklardı ve kararsızlıklar ve korkuyla karanlıkta bekliyorlardı. Elektrikler çoktan kesilmişti. Hep birlikte bahçeye, gecenin sessizliğine çıktık. O korkunç uğultu dinmiş, her şey ürpertici bir bekleyiş haline dönmüştü. Bahçe, ağaçlar, dik kayalara kaplı küçük ada, gecenin ortasında her zamanki gibi sessizdi. Ama hızla vuran yüreğim korkunç şeylerin cereyan etmekte olduğunu bana söylüyordu. Karanlıkta ağaçların altında tuhaf bir içgüdüyle fısıldaşarak, belki de depremi yeniden kızdırmamak için sessizce bekledik. Daha yumuşak yeni depremler oldu, o kadar korkmadık. Daha sonra 7 yaşındaki kızım kucağımda uyurken, uzandığım bahçedeki hamakta Kartal civarından gelen can kurtaran sirenlerini işittim. Ondan sonraki günlerde bir türlü bitmek bilmeyen depremler dizisinin bu 45 saniyelik öldürücü ilk darbesi sırasında ne yaptıklarını pek çok kişiden dinledim, öğrendim. Bu darbenin korkunçluğunu hissetmiş, yer altından gelen sesleri işitmiş 20 milyon kişi ilk bir hafta boyunca birbirlerini görünce zaten ilk ölülerden değil, bu andan bahsediyor, o 45 saniyede yaşadıklarını yine paylaşmak istiyorlardı. Bu konuda en çok söylenen söz, yaşamadan anlaşılmaz. Baştan aşağı çöküp tuzla buz olan bir apartmandan sağ çıkan bir eczacı, aynı şeyi aynı apartmandan çıkan iki kişinin de söylediğini, hepsinin de aklının başında olduğunu özellikle belirtti önce. Sonra 5 katlı kendi apartmanından önce yukarıya bir an havada yükseldiğini, bunu çok iyi hissettiğini, sonra apartmanın hızla kendi üzerine çöktüğünü anlattı. Bazıları uyanıp evle birlikte sağa sola çarparak sallanmışlar, sonra binaların bir kule misali yan yatıp devrilmekte olduğunu, ölmekte olduklarını anlamışlar. Ama bina yandaki binaya yaslanıp durunca bir köşede kalmışlardı. Herkes birbirine koşmuş, birbirine sarılmıştı. Enkaz altından çıkarılan cesetler de bunu gösteriyordu. İlk darbenin başlamasından hemen sonra tencereler, televizyonlar, dolaplar, kütüphaneler, biblolar, duvarlara asılı eşyalar, her şey devrilmeye başladığı için evlerin içinde telaşla birbirlerine koşan anneler, oğullar, amcalar, dedeler birbirlerine kavuşamadan eşyaların korkunç darbeleri ve karanlıkta ne olduğu hiç anlaşılamayan yeni duvarlarla karşılaşmışlardı. Bir anda şekil değiştiren, dökülen duvarların ve eşyaların devrilmesiyle bambaşka bir yere dönüşen bu dairelerde toz bulutu ve karanlık yüzünden pek çok kişinin yönünü ve yerini kaybetmişti. Ama bu 45 saniye içinde ve bina yıkılmadan birkaç kat merdiven inip kapıdan sokağa çıkabilenler de vardı. Dede ile babaanne yataklarında kımıldamadan ölümü beklerken kapıdan, merdivenlerden koşup sağ kalan gece misafirlerinin 4. kat balkonuna çıkıyorum zannederken sokak seviyesine inmiş bir terasa çıkanların, gecenin ortasında açtıkları buzdolabından ağızlarına attıkları şeyi sarsıntı başlayınca çiğnemeden korkuyla tükürenlerin hikayelerini de dinledim. Bana tuhaf gelecek sayıda çok kişi ilk sarsıntıdan hemen önce uyumuyordu. Evlerinin, apartmanların bir köşesinde ayaktaydı. Pek çok kişi odanın içinde karanlıkta bir şeyler yapmaya çalıştıktan sonra evi sarsan gücün şiddetinden korkup sanki bir evimize elimizi almış sağa sola sallıyordu dedi biri. Düştükleri yerden artık hiç kıpırdamamışlardı. Yataklarından hiç çıkmayıp çarşafı başlarının üzerine çeken, bu durumdan bulunan çok ölü vardı. Pek çok kişi Allah'a bırakmanın rahatlığıyla bana gülümsediler. Bütün bu hikayeleri inanılmaz bir hızla çalışan dedikodu fısıltı kaynaklarından, gün boyu hep depremden söz eden insanlardan öğrendim. Ertesi sabah belli başlı bütün özel televizyon istasyonları, helikopterle bindirdikleri kameramanlarını deprem bölgelerinde gezdirmişler, görüntüleri sürekli yayımlıyorlardı. Benim küçük adamda ve çevresindeki büyük, kalabalık adalarda pek bir kayıp yoktu. Ama depremin merkezi kuş uçuşuyla bize 40 kilometre uzaktaydı. Karşımızdaki sahilde de kötü yapılmış binalar yıkılmış, insanlar ölmüştü. Gün boyu sokaklarda, büyük adanın çarşısında sessizlik, korku ve suçluluk duygusu hakimdi. Depremin bu kadar yakında bu kadar çok can alması ve benim bütün çocukluğumu geçirdiğim yerlere vurması onu hem inanılmaz kılıyordu hem de özellikle korkutucu. Deprem İzmit Körfezi'ni vurmuştu en çok. Benim küçük adamın bir parçası olduğu adalar takımı. Bu hilalin Türk bayrağında olduğu gibi. Karşısında küçük yıldızın durduğu yerdeydi. Doğduktan 2 hafta sonra bu adalardan birine yaz tatili için getirilmiş, 45 yıldır bu adalarda ve körfezin çeşitli köşelerinde bulunmuş, yaşamıştım. Atatürk kaplıcalarını çok sevdiği ve benim çocukluğumda Batı taklidi oteliyle ünlü olduğu için gittiğimiz Yalova şehri yıkıntı halindeydi. Babam bir dönem müdürü olduğu için boş araziden büyük bir rafineriye dönüştürdüğünü gördüğüm petrokimya tesisleri alevler içindeydi. Hilal'in çeşitli yerlerindeki küçük kasabalar, çocukluğumda alışveriş etmek için motorla, gezmek için arabayla gittiğimiz köyler, sonraları büyük apartman bloklarıyla kaplanacak sahiller, sessiz evde severek ve kederle hatırlayarak anlattığım ve daha sonraları büyük tatil kasabalarına dönen bölgeler yerle bir olmuş, oturulmaz haldeydi. İlk günün hatıraların çağrısına, felaketin büyüklüğüne direnmeye kararlı aklım, beni o sırada yazmakta olduğum romana bağladı. Hayatın eskisi gibi sessizce sürdüğü kendi küçük adamdan dışarı çıkmak istemiyordum. İkinci gün kendimi tutamadım. Önce küçük bir motorla büyük adaya geçtik. Oradan da tarifeli bir gemiyle bir saat ötedeki Yalova'ya gittik. Cehenneme Övgü adında bir kitabı olan yazar arkadaşımla beni kimse çağırmamış, yola çıkarken bir yazı yazmayı, birbirlerine bir şeyler anlatmayı düşünmemiştik hiç. Yalnızca ölenlere ve ölmekte olanlara yakın olma ve mutlu küçük adadan dehşete gitme içgüdüsü, vapurda her yerde olduğu gibi insanlarla sessizce depremden konuşuyor, gazeteleri okuyordu. Yanımızda oturan bir emekli posta memuru Büyükada'da Yalova'dan getirdiği süt ürünlerini sattığı küçük bir dükkanı olduğunu söyledi. Şimdi depremden iki gün sonra yıkılan bir dolap, tehlikeli bir şekilde devrilen bir eşya var mı görmeye, asıl evine Yalova'ya dönüyordu. Yalova bir zamanlar İstanbul'un sebzesini meyvesini karşılayan bir ovayla, yeşilliklerle kaplı bir sahilden ibaret küçük bir kasabaydı. Son 30 yılda sahilleri toprak ve betonla doldurulmuş, meyve ağaçları kesilmiş, bu yeni arazileri yazları yanındaki küçük kentlerle birlikte şehrin nüfusunu yarım milyona yaklaştıran binlerce apartman yapılmıştı. Şehre girer girmez bu beton yığınlarının %90'ının yıkıldığını ya da içine girilemeyecek kadar tahrip olduğunu gördük ilk. Gizlice beslediğimiz hayalin birilerine yardım etme, kaldırılan enkazın bir ucundan tutarak bir işe yaramama umudunun da ne kadar boş olduğunu hissettik. 3 gün sonra yıkıntıların içinde sağ kalan pek az insan vardı. Onlara da ancak bu işte uzmanlaşmış Almanlar, Fransızlar ve Japonlar ulaşabiliyordu. Daha önemlisi, felaketin varlığı öylesine bir güçle yerleşmiş, şehrin kaderi şimdiden öylesine derinden değişmişti ki, birisi kolunuzdan tutup sizi yardıma çağırmazsa insan bir işe yarayacağını da düşünemiyordu hiç. 35. ayrımın sonu, sayfa 391.